Biz burada kalıcıyız. Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bugün 3 Şubat 2015, Şubat ayının ilk programında sizlerle birlikteyiz bir başka salı gününde. Programı yine sizler için Nurettin Turan hazırladı. Teknik masada Ali İhsan Yıldız bizlerle birlikte ve mikrofon başında ben Gülnur Akalın. 55 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Ayrıca bizlere fikirlerinizi sunabileceğiniz, ayrıca yayınlarımızın tekrarını dinleyebileceğiniz bir blog adresimiz de var. Bizburada.blogspot.com'dan da bizlere ulaşabiliyorsunuz. Stüdyomuzda bugün göç uzmanı hocamız Doktor Can Ünver, program danışmanımız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Ve bugün bir stüdyo konuğumuz var. Profesör Doktor Onur Bilge Kula, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş
programımıza. Bugün neleri konuşacağız? Türkiye'den yurt dışına iş gücü göçünün en başından günümüze kadar Anadolu insanının Batı ile kültürel ilişkileri, geçtiği kültürel aşamalar, özellikle Türkiye ve Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerin temel zihniyet farklılıkları üzerine sohbet edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz diyelim ve programımıza başlayalım. Dediğimiz gibi Türkiye'den yurt dışına iş gücü göçünün en başından başlayalım isterseniz hocam. Sizle de az önce programdan önce konuştuk. Tarihsel süreciyle mi başlamak gerekir? Anadolu insanının batıyla kültürel ilişkileri ne durumda?
Evet. Uygarlıkların beşiği olan Anadolu'nun batıyla ilişkisi de çok yoğun. Hem felsefi hem de edebi anlamda da belgelere yansımış bir geçmişe sahip. Anadolu'nun batıyla ilişkisi açısından üç temel özelliği hep bütün kültür tarihçileri bakımından vurgulanan bir durumdur. Birincisi batı yönelimi en geniş anlamıyla. 5000 yıl önce de, 2000 yıl önce de, 1000 yıl önce de Anadolu'nun temel niteliklerinden, özelliklerinden birisi batı yönelimidir. Anadolu'nun en doğusundan varsayalım şimdi Hakkari'den baktığınız zaman Diyarbakır, Diyarbakır'dan baktığınız zaman Erzurum, Erzurum'dan Sivas. Öyle kısacası nereden en doğudan en batıya doğru Anadolu'nun bütün yönelimi batıdır. Bu coğrafyanın getirdiği bir özellik olabilir. İkincisi Anadolu'daki kurulan yönetimlerin Anadolu'nun en batı noktasında olmasından kaynaklanmış bir durum olabilir. Her nedenden olursa olsun Anadolu'nun batı yönelimi Anadolu insanının yaşam tarzına, yaşamını biçimlendirmesine yansımıştır. Dolayısıyla da en yoğun şekilde Batı-Doğu etkileşiminin gerçekleştiği yaşam alanlarından birisinin Anadolu olduğu çok rahatlıkla söylenebilir. Anadolu'nun bir başka özelliği, bu batı yöneliminin de birliğinde getirdiği bir özellik, Anadolu hep halkların karıştığı, harmanlandığı bir yaşam alanıdır. Dolayısıyla Anadolu çoğulculuk bakımından, kültürel çoğulculuk, yaşam tarzlarının çoğulluğu bakımından, sorun kavrama, sorun çözme yöntemlerin çoğulluğu bakımından Anadolu'nun müthiş bir çoğulluk birikimi vardır. Bir başka özellik artık o köprü metaforuyla anlatılan bir özelliktir. Dolayısıyla bağlantı noktası olma. Anadolu'nun üzerinden hep geçilir, gidilir, gelinir ama bir biçimde Anadolu'dan asla vazgeçilemez. Anadolu'da beklenilir, Anadolu'da diğer insanlarla buluşulur, Anadolu'nun birikiminden yararlanılır, Anadolu'nun birikimine küçük katkılar yapılır, geçilip gidilir. Şimdi böyle bir tarih üzerinde kurulu bir coğrafya, Anadolu Selçuklular döneminde de aynı bu saydığım üç özelliğin varlığı kabul edilen bir durumdur. Kültür tarihi bakımından Anadolu'da 1000 ile 1200 veya 1250 yıllarını alalım, Anadolu Selçuklu dönemini alalım. Burada bir, kentsel mekanlarda süreklilik vardır. Kentsel mekanlarda süreklilik olması demek, yaşam tarzlarının benzeşmesi demektir. İki, Anadolu'da 1000 yılına kadar olan mimari, yönetim tarzı, toprağı işleme, konut kültürü, günlük yaşamı biçimlendirme tarzı, boş zamanı biçimlendirme tarzı, bütün bunlarda bir benzeşme vardır. Dolayısıyla da örneğin Bizans kurumlarının Selçuklu devlet kurumlarına etkilerinden tutun da günlük yaşamda Müslümanlar ile Müslüman olmayanlar arasındaki insani bir yaşamın kurulmasına kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor bu etkileşim. Aynı durum Osmanlı İmparatorluğu döneminde de vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun zaten Hazreti Muhammed döneminde yapılan Medine Sözleşmesi'ne dayanan bir tolerans anlayışı vardır. Millet sisteminde somutlaşmıştır bu tolerans anlayışı. Rumlar, Yahudiler, Ermeniler bir millet olarak değerlendirilmiştir. Ve onlar kendi kültürel günlük yaşamlarını özgürce ve özerk, bağımsız olarak biçimlendirmişlerdir. Dolayısıyla bu tolerans kültürü bakımından çok önemli bir şey, kaynaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nda Batı ile ilişkiler bakımından çok kalıcı olan nüfus yapısının sürekli harmanlanması ve değişimidir. Bunu biraz açayım. Osmanlı İmparatorluğu kuruluşundan itibaren Batı yönelimli bir imparatorluktur ve asıl olarak bir Balkan İmparatorluğudur. 1300 yılından itibaren Anadolu'dan Balkanlara başlayan göçler 1800'lü yıllara kadar aralıksız sürüyor. Bu yüzyıllar arasında Anadolu Balkanları Anadolulaştırıyor. 1800 yılından itibaren, özellikle de 1821 Yunan başkaldırısından itibaren, 1830'da Yunan başkaldırısı Mora'nın bağımsızlığıyla sonuçlanıyor. O tarihten itibaren de Balkanlardan Anadolu'ya ta 1990'lara kadar süren bir göç silsilesi, göç zinciri başlıyor. O tarihler içerisinde de Balkanlar Anadolu'yu kendisine benzetiyor. Daha doğrusu Balkanlar Anadolu'yu Balkanlaştırıyor. Dolayısıyla Batı-Doğu ilişkileri bakımından bu kuramsal felsefi çerçevede bir devinim, bir açıklama denemek doğru olur.
Evet, dönem dönem Balkanların Anadolulaşmasından, daha sonra da Anadolu'nun Balkanlaşmasından bahsedebiliyoruz, evet, yani evet, tarihi, evet, süreçte. Evet. Çok eskilere giderek başladık. Günümüze dönecek olursak, şu anda Anadolu insanının Batı'yla kültürel ilişkileri, özellikle orada bulunan vatandaşlarımızın oradaki yaşama ne kadar adapte olabildiğiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Şimdi bu kadar geçmişte diğer kültürlerle bir arada yaşama birikimine sahip bir toplumun üyeleri, hı hı, gittikleri zaman bana göre
zorlandılar mı?
Hayır, tam tersini düşünüyorum ben. Hı hı. Ben 1971 yılında gittim Almanya'ya öğrenim amacıyla ve o ilk ilk 5 yıl değil ama ondan sonraki dönemi, üstelik de Berlin'de, Kreuzberg'de, Naunenstrasse'de, bu simgesel isimlerdir bunlar, o nedenle söylüyorum, Berlin, Kreuzberg, Naunenstrasse. O caddede 2 yıl oturdum ben üniversite öğrencisi olarak. Benim gördüğüm şudur, herkes dedi ki işte Türkiye'den gelen insanlar bir kent deneyimi bile yok, şehirde bile bir ara istasyon, ara durak olmamış, şehri bile tanımamış, köyden çıkmış, çok üst düzeyli sanayileşmiş bir ülkeye gelmiş, dolayısıyla bunlar kültür şoku yaşıyorlar. Ne yapacaklarını, kültürel bakımdan nasıl yönelim kuracaklarını bilemezler, bilemiyorlar falan filan. Ben bu tezlerin hiçbirisinin doğrulanmadığını düşünüyorum. Daha gittikleri andan itibaren elbette dil bilmiyorlardı. Elbette çok üst düzeyli sanayileşmiş bir toplumdaki yaşamın bir takım inceliklerini bilmiyorlardı. Fakat çok kısa süre içerisinde biraz önce o söylediğim tarihsel birikimin önemli katkısıyla bulundukları toplumun kültürel yaşamına, günlük yaşamına, çalışma anlayışına, konut anlayışına, diğer insanlarla birlikte iş yapma anlayışına kısa sürede uyum sağladılar. Üstelik de bu uyum sağlama sürecinde kendilerini var etmesini bildiler. Evet. Yani yok olup gitmediler. Çok amaçlı şekilde neden iş göçü çerçevesinde yurtlarını terk edip başka bir ülkeye gittikleri sorusunu hiç unutmadılar. Bu nedenle de iş göçünü kendi açılarından kalıcı bir başarıya dönüştürdüler.
Evet, kısa bir ara verelim. Hemen bu kültürel aşamalar üzerine sohbetimizi genişleteceğiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Biz Burada Kalıcıyız programını dinliyorsunuz.
Değerli dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Biz Burada Kalıcıyız programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Profesör Doktor Onur Bilge Kula stüdyo konuğumuz. Hocam, biraz önce bahsettiğimiz o kültürel aşamaları biraz açabilir miyiz?
Tabii. Şimdi bu Türkiye kökenli göçmenlerin Almanya'daki, özellikle Almanya'yı temel alalım. Çünkü Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, İngiltere'de varlar ama asıl olarak sayıları yaklaşık 3 milyona artık 3 milyon gibi bir topluluk oluşturuyorlar Almanya'da. Orayı temel alarak konuşalım. 1980'den itibaren biz burada kalıcıyız, sizin ara duyurunuza da birazcık gönderme yapayım. Kalıcılaşma süreci 1980'den itibaren başladı. 1985'lerden sonra da çok belirginleşti. Öyle anımsıyorum ki ben 1983 yıllarında Alman hükümeti bir yasa çıkarmıştı. Geri dönüş yardımı diye dönmek isteyenlere hem geri dönmelerini sağlayacak hem de giderlerini karşılamak üzere bir parasal yardım yapacaklardı. Ondan yararlanan insan pek olmadı. Neden? Çünkü ben 1971'den beri göçe canlı tanıklık eden bir insanım. Hiç ayrımına varmadan çocuklarını getirdiler, eşlerini getirdiler Almanya'ya, bir varlık kurdular. Çocuklar okumaya başladı. 5 yıl, 10 yıl falan baktılar ki çocuk üniversite aşamasına gelmiş. Liseyi bitirmiş, ortaokulu bitirmiş. Hiç ayrımına varmadan orada yaşamda kendi varlıklarını kökleştirdiler. Tabii çocuklar çok belirleyici oldu burada. Çocuklar tabii üniversite aşamasına geldikten sonra da artık orada kalıcılaşmaya başladılar. Ve 1985 yılından itibaren Almanya'da da özellikle konut edinme konusunda Türkiye kökenli insanlarda çok belirgin bir eğilim ortaya çıktı. Hatta öyle ki 1990'lı yıllardan itibaren bazıları Türkiye'de edindiği konutları, taşınmazları satarak Almanya'ya aktardılar. Dolayısıyla hem aile olarak, hem çalışma koşulları olarak, hem de çocuklarının geleceğini kurma bakımından kalıcılaştılar. 1990'lı yıllar artık kalıcılaşma aşamasıdır. Her aşamayla birlikte o ilk geçici aşamayı ben çok yakından gözlemişimdir. Bir takım eşyalar aldılar, buzdolabından tutun televizyona kadar onların paketini açmadan evlerinde tuttular, Türkiye'ye dönüp kullanacaklardı. Asla o dönüş olmadığı için onlar belki de 10 yıl paketler halinde her şey bekledi. Ama kalıcılaşma döneminden sonra da hemen bir karar vererek orada ona göre yaşamlarını biçimlendirdiler. Kalıcılaşma aşamasıyla birlikte yabancı düşmanlığında çok büyük bir belirginleşme ortaya çıktı. O da şunun için. Almanyalı, bir Alman işçi, yanında çalışan bir Türk işçinin bir birikim yaptığının hiç ayrımına varmıyordu. Kalıcılaşmaya karar veren bir Türk işçisi 1990 yılından itibaren 300 bin marka, 400 bin marka konut aldı. En lüks otomobilleri almaya başladı. Daha önce hiç öyle bir varlık gösterebileceğine olasılık vermeyen insanlar birdenbire şaşırdılar. Özellikle de Alman toplumunun işçi kesimleri, alt kesimleri bundan büyük bir şey duydular. Hem şaşkınlık hem de rahatsızlık duydular. Nasıl olur, ben böyle bir yaşam kuramazken o böyle bir yaşam kuruyor. Bu birazcık tepkilere yol açtı. Yabancı düşmanlığının da belirginleşmesine yol açtı. Almanya'daki bazı siyasi partilerin de basiretsiz ve uzak görüsüz tavrı yabancı düşmanlığı veya yabancıya mesafeli bakışı siyasal amaçlarla kullanma tavrı bunu biraz daha belirginleştirdi. Fakat hem Türkiye kökenlilerin Almanya ve Alman toplumunun, Alman kültürünün ayrılmaz bir parçası durumuna gelme süreci ilerledi. Hem de onlara karşı tepki belirginleşerek ilerledi. İkisi aynı anda gerçekleşti. Şimdilerde artık 2000'li yıllardan sonra Türkiye kökenli insanlar bu kez sosyolojik olarak o toplum kendi içinde ayrımlaşmaya başladı. Kendi içinden işveren çıkarmaya başladı, sanatçı çıkarmaya başladı, sporcu çıkarmaya başladı, sinemacı çıkarmaya başladı. Evet. İşverenlerin sayısı bugün artık yüz binlerle ölçülüyor. Bunların cirosu çok yüksek, yüz binlerce insanı üstelik Almanları yanında çalıştırıyorlar. Bu sosyolojik iç ayrımlaşma Almanya'daki Türkiye kökenlilerin artık Alman toplumuyla kopmaz bir bütünlük oluşturduğunun en önemli kanıtıdır. Ben şöyle söyleyeyim size, 1985 yılında doktoramı bitirdiğimde Almanya'daki Türkiye kökenlilerin Almanya'da Türk kültürü bağlamında yaptığım bir doktora çalışmasıydı. Şöyle bir cümle vardı ve o zaman tez danışmanım buna çok karşı çıkmıştı. Gerçek Almanya gerçekte bir göç ülkesi olmuştur. 1985'te bu kabul edilemiyordu. Şimdi Almanya çoktan göç ülkesi oldu deniliyor. Hatta öyle aşamaya geldik ki artık Hristiyanlık, Yahudilik, Yahudiliğin yanı sıra İslam da Almanya'ya aittir söyleminin konuşulduğu, tartışıldığı bir aşamaya geldik. Bu neden bu aşamaya geldik? Çünkü orada artık Türkiye kökenlilerin, bakınız bugün federal hükümette bir bakan var. Eyalet hükümetlerinde bakanlar var, milletvekilleri var, siyasette söz sahibi, Türkiye kökenli insanların çok önemli bir bölümü Alman yurttaşı oldu. Hala da yılda yaklaşık 100 bin kişi Alman yurttaşlığına geçiyor. Ama Alman yurttaşı olabileceklerin çok büyük bir bölümü yurttaşlık aldığı için bu Alman yurttaşı olanların sayısı giderek azalıyor. Bütün bunlar şunu gösterdi Almanya'da siyaseti biçimlendirenlere, artık bu insanlar bu ülkede, biz ona göre bir düzenleme yapalım. Dolayısıyla Almanya aslında farklı kültürlerle bir arada yaşama deneyimine sahip değil pek. Birazcık 1800'lü yılların 18. yüzyılın sonuna doğru Polonya'dan gelenler var. Ondan önce yine 18. yüzyıl içinde Fransa'dan gelen Hugenotlar var. Ama Almanya'da çok büyük...
Daha kapalı bir ülke diyebiliriz. Tabii. Yani.
Almanya azınlıklarla bir arada yaşama deneyimine pek sahip değil. Almanya'daki azınlıklar birazcık Zorp, 200 küsür bin Zorplar var. Danimarkalılar var. Bir tane bir azınlık daha var ama bunların sayıları 100-200 bin civarındadır. Dolayısıyla diğer kültürlerle, diğer dinlerle bir arada yaşama deneyimi Almanya'da pek köklü değildir. Şimdi artık Türkiye kökenlilerle birlikte Almanlar bu deneyimi gerçek anlamda ediniyorlar. O nedenle de Almanya'da aydınlanma felsefesi çok güçlü olmasına karşın, sekülerizasyon, laikleşme çok güçlü olmasına karşın, federatif sistemin çok güçlü olmasına karşın, çeşitlilik olarak söylüyorum, ilk defa 2000'li yıllardan itibaren kültürel anlamda çeşitlenmenin gerçekleştiğine kendileri de tanık oluyor. Hatta birazcık da şaşkınlık da duyuyorlar. Örneğin Tilo Tzaratzin diye birisi, ki kendisi SPD'li bir eyaletin, Berlin'in maliye bakanıydı. Almanya kendi kendini yok ediyor diye o kitabını bir anımsayın. O kitap yayınlandığından sonra ilk iki yıl içinde Almanya'da en fazla satan kitaptır. Alman kitap tarihinde, bütün tarihler boyunca. Bu neyi gösteriyor? Hem bir taraftan önleyemedikleri bir oluşum var. Türkiye kökenlilerin Alman toplumuyla bütünleşme sizi kastediyorum. Ama diğer taraftan da bu önleyemedikleri bir oluşuma kadar karşı çaresiz, zaman zaman ırkçılığa varan, İslam karşıtlığına varan karşı çıkışlar var. Şimdi bunların Almanya Avrupalılaştığı ölçüde, yani kendi toplumunun ayrılmaz bir parçası olan Türkiye kökenli insanların kültürel çeşitliliğini de çoğulcu bir demokratik anlayışla ve tolerans çerçevesinde kabul edip kendi toplumunun renklenmesine, çeşitlenmesine bir zenginlik olarak baktığı ölçüde Almanya Avrupalılaşabilir. Avrupalılaştığı ölçüde de Almanya Avrupa'nın en güçlü ülkesi olabilir.
Evet. Can Hocam, ekleyeceğiniz, evet, söyleyeceğiniz bir şey
şimdi
var mı?
Hocam çok güzel toparladı tabii aslında. Aklıma bir soru geldi. Şimdi soru değil de yani aslında belki tamamlayıcı olabilir. Hocama da yönetmek istiyorum. Şimdi bu tarihi birikimin verdiği bir özgüven var gibi geliyor bana. Yani insanlarımızda şimdi gidip orada bir yabancı ülkede, yabancı bir çevrede üzerinden sadece bir yarım asırlık süre geçtikten sonra bu noktaya gelmiş olmaları aslında hakikaten kayda değer bir şeydir. Yani şimdi az önce bahsedilen o Hugenotlar, Polonyalılar, onlar yok şimdi. Yani onların esameleri okunmuyor. Yani varlıklarını sürdürememişler. Sadece işte belki bir hatıra olarak bir yerlerde geçiyorlar. Aslında ben Türklerin, Müslüman Türklerin Almanya'da veya başka ülkelerde bundan sonra da böyle kendi benliklerini, kendi kültürel özelliklerini öyle kolay kolay kaybedecekleri kanaatinde değilim. Dolayısıyla belki de biraz işte Balkanlaştırdığımız gibi, Balkanları Anadolulaştırdığımız gibi Avrupa ile bir anlamda Anadolulaştırma ama yani olumlu anlamda. Şimdi bunu söylerken de bir şöyle önemli sonuç var. Şimdi hocam yine bahsetti, yani bu ülkelerin özellikle Almanya'nın azınlıklarla birlikte yaşama alışkanlığı, kültürü, işte hatta sömürgelerinin falan da pek olmaması falan.
Yoktur, Almanya'nın yani, sömürgeci geçmişi yoktur.
Yabancı kültürlerle olan ilişkisi son derece zayıf. Şimdi aslında bir sınavdan geçiyorlar. Yani Türklere ben bu tahammül lafını sevmiyorum ama saygı göstermeyi öğrenmek suretiyle, yabancı bir kültür olarak algıladıkları Türk kültürüne saygı göstermek suretiyle demokrasilerini aslında pekiştirecekler. Yani aksi halde çok tehlikeli bir durum. Yani şimdi bir bakımdan, bir yandan da korkuyorum söylerken, hani Anadolu'laştırma, Müslümanlaştırma falan, Pegida falan o yüzden ortaya çıktı.
Onu da biraz konuşabiliriz. Yani.
Şimdi netice itibariyle bir aslında bir sınav dediğim gibi. Ve bu sınavın sonucunda bu ülkelerin hakikaten demokratikleşmesi, bakınız. Yani bunu söylerken biraz iddialı gibi geliyor da. Tam demokratik değil mi o ülkeler falan. Ama değil işte. Bu manada değil. Bu perspektifle baktığınız takdirde değil. Yani dolayısıyla saygı yabancıya, yabancı kültüre, farklılığa, ötekine saygı gösterme noktasında aslında çok ileri değiller. Dolayısıyla buna mecburen girecekler. Şimdi ben hocam şeyi okuyorum bu ara. Çok da etkileniyorum. Bu Enes Uğur'un işlediği cinayet vardır. Şimşek. Çiçekçi Nürnberg'de. Onun kızı bir kitap yazdı, Semiha Şimşek. Deutschland und der Mord an meinem Vater diye. Çok acıklıdır. Yani aslında Almanya'ya gitmiş bir aile. Okurken duygulanmamak mümkün değil. Böyle tırnaklarıyla kazarak son derece başarılı bir noktaya gelmiş. Bir Alman kariyeri yani. Tabii. Gerçekten o bir Isparta'nın bir köyünden çıkmış bir aile. Ve son derece başarılı ve işte o çekememezlik, hani ilk başta da anlamıyorlar biliyorsunuz, ta 2011'e kadar ortaya çıkmadı. Aileye de polis çok büyük baskı yapıyor, şey diyor. Evet. Yani sizin
hatta
yaptınız falan diye.
Hatta orada çok özür diliyorum, o zamanki İçişleri Bakanı Otto Schily bu aile içi anlaşmazlıklardan kaynaklanan bir cinayettir bu cinayetler dedi. Evet. Ve o cinayetleri Türkiye kökenli insanların arasında aranması gerektiği nedenlerini veya faillerinin onların arasında aranması gerektiğini söyledi.
Ve skandala sebebiyet verdi.
Skandala sebep oldu. Skandala neden oldu. Tabii bunun sonradan Alman istihbarat örgütünün de bilgisi dahilinde. Evet. Tümünün değil ama belli kesimlerinin. Evet, suçlamayalım. İstihbarat örgütünün de bilgisi dahilinde bu cinayetlerin işlendiği ortaya çıktı. Hatta Alman meclisinde bir soruşturma komisyonu kuruldu. Ve dönemin İçişleri Bakanı Otto Schily bu tavrından dolayı da özür diledi. gerçekten özür dilenmesi gerekirdi. Bu olay şunu da gösterdi aynı zamanda. Otto Schily, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin bir milletvekiliydi. Öyle birisinde bile Türkiye kökenli insanlara karşı ön yargının ne kadar derinlerde olduğunu ortaya koyması bakımından çok ilginçti. Ama şu noktaya gelindi. Hiç olmazsa Almanya gerçekten kendi demokrasisinin de derinleşmesini sağlayacak adımlar atmaya yöneldi. Parlamentoda bir şey kurdu. Yargılamanın çok geniş yapılmasına ortam hazırladı. Bu cinayetlerin ortaya çıkarılması konusu. Zaten hala sürüyor.
Sürüyor.
Evet. Onlar o cinayetlere ilişkin yargılama hala sürüyor. Dolayısıyla eğer Almanya bir anlamda seçenek yaratamasaydı açmaza girerdi. Çünkü Almanya'nın işte 2. Dünya Savaşı 1945. Almanya 1945'ten sonra eğitim kurumlarında olsun, kitle iletişim araçlarında olsun, siyaset kurumunda olsun birçok kez Nazizm'den arındırma kampanyaları yürüttü. Bu kampanyaların hala yürütülmesinde gerek olduğu da ortaya çıkıyor.
Ortaya çıktı, evet.
Bu birikimin aşılması gerekiyor. Bu birikimin aşılmasının tek yolu var. Türkiye kökenli insanların kültürel, dinsel ve dilsel özelliklerini kabul edip o toplumda bu özelliklerin var olmasına ortam hazırlamaktır. Başka türlü şey yapamazlar. Başka türlü şu aşamada Almanya'nın demokratikleşmesini derinleştirmesi söz konusu olamaz. Bir kez daha şey yapayım. Almanya artık şimdi 3 milyon, Almanya'nın nüfusu 82 milyon. Artık bu insanlar Almanya'nın nüfusu azalırken Türkiye kökenlilerin nüfusunda da bir durağanlık gözlemlemek ve gözlemlenmekle birlikte hafif bir artış da var. Dolayısıyla her 20 kişiden bir kişi Türkiye kökenli olacak. Şimdi hem kendi yurttaşı olacak, hem işinde gücünde olacak, en temiz yasal çerçeveye uyan, üstüne düşen yükümlülüklerini yerine getiren, ama devletin de kendisine yurttaş olarak yerine getirmesi yükümlülüklerini anımsatan insanları görmezden gelemezler. Evet. Artık daha fazla bunu görmezden gelen bir toplum ne kendisinin Almanya ne Almanyalılaştığını iddia edebilir ne de Avrupalılaştığını iddia edebilir. Kaldı ki Avrupalılaşma açısından Almanya bir oluşumdur, Avrupa bir oluşumdur. Bu oluşum hatta bir devinimdir diyelim, sürüp gitmekte olan bir olaydır. Avrupalılaşmanın sürüp gitmesi Almanya'nın Almanyalılaşması için de bir fırsattır.
Evet.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Biz Burada Kalıcıyız programını dinliyorsunuz.
Değerli dinleyenler, stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Onur Bilge Kula ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi hocam, sizin dediklerinizden benim çıkardım. Artık oradaki Türk vatandaşlarımızın bir nevi, özellikle Almanya üzerinden konuştuk, orayı kabullendikleri, oranın kültürüne alıştıkları, dediğiniz gibi yükümlülüklerini yerine getiren vatandaşlar haline geldiklerini konuştuk. Hatta çoğunun Alman vatandaşı olduğunu. Peki karşı taraftan bakacak olursak, Almanya'nın kabullenmesi açısından, işte günümüzde bugün Pegida tarzı hareketler var. daha can sıkıcı bazı olaylar da yaşanıyor. Bu açıdan Almanya açısından bakacak olursak bu hareketi evet, de konuşalım istiyorum.
Tepki biraz önce de söyledim zaten. O başkayla birlikte yaşama deneyiminin olmamasının hı hı. Alman toplumunda. Bir de bu Nazi geçmişinden gelen izler, tüm Almanya'yı suçlamak anlamında bunu söylemiyorum ama bu bir yaşanmış bir şey vardır. Örneğin bugün Auschwitz'teki olayı anımsayalım. Yıl dönümü yapıldı bir hafta önce kadar falan. Çok yerinde olarak Alman Cumhurbaşkanı dedi ki Alman kimliği Auschwitz'i de içerir. Hmm. Auschwitz olmaksızın Alman kimliği açıklanamaz. Bu ne demektir? Biz Nazi geçmişimizi yok sayamayız. O geçmişle irdeleşmek zorundayız. O geçmişi eleştirel olarak çözümlemek zorundayız. Bunun izleri vardır. Yabancı, başka, hep Almanya için, Almanya'nın bir bölümü için, Alman toplumunun bir bölümü için ürkütücü geliyor. Hatta tehlike olarak görülüyor. Şimdi bu Pegida ile bağlantılandıralım. Pegida aslında bir kısaltma. Batı'nın İslamlaşmasına karşı Avrupalı yurtseverler anlatımının kısaltmasıdır. Fakat bu kısaltmadan yeni yeni türetimler yapıldı. Dil çok ilginç bir şeydir. Pegidacı oldu, Pegidacılık çıktı. Pegidacılaştırmak yüklemi türetildi. Giderek de böyle oluyor. Şimdi bu Dresden'de çıktı. Dresden üzerinde bu Pegida ile ilgili olarak birazcık konuyu irdelediğim için çok kısa bir takım bazı açıklamalar yapmak yararlı olabilir. Dresden Almanya'da en az yabancının, en az Müslüman yaşadığı kentlerden birisidir. Fakat daha önce Dresden'de iki Almanya birleşmeden önce yani 1990'dan önce oralarda bol miktarda Rus askeri var. Rus askeri hep böyle düşman olarak görülmüş. Üstelik de o zaman Demokratik Almanya Cumhuriyeti tırnak içinde sosyalist ülkeler arasında idi. Buna rağmen Rus askeri hep düşman olarak görülmüş. İki, Doğu Batı birleşmesinden sonra Doğulular hala Batı'yla eşitleşemediler. Ücret farklıdır. Ücret daha düşüktür. Doğu Almanların, Batı Alman kurumlarında, üniversitelerinde, kamu kurumlarında, özellikle de büyük işverenlerin, işveren kurumlarında iş alma olanakları çok düşüktür. Batılılarda da bir tepki vardır. Onlar da hala dayanışma vergisi diye bir vergi ödüyorlar. Yani iki Almanya'nın birleşmesini finanse etmek için ve Doğu Almanya'nın altyapısını Batı Almanya düzeyine getirmek için bir vergi ödeniyor. Dolayısıyla Doğulular da onlara yamuk bakıyor sözcüğün anlamıyla. Doğulular da hep dışlanmış hissediyorlar. Burada bu dışlanmışlık duygusu ve doğululuk duygusu hep kendinden bir altta olan grup yaratma izlenimi doğurur şey olarak. O kim olacak? Doğal olarak Müslümanlar olacak. Bir de buna ilişkin son dönemde şunu da söyleyelim ki İslam coğrafyasında en batıda Boko Haram'dan IŞİD'den El-Kaide'ye kadar ta Afganistan'a kadar ulaşan coğrafyada sadece kan var. Kan evet, dökülüyor. Maalesef. Çok acımasızca insanlar öldürülüyor. Sanki İslam eşittir şiddet anlayışını güçlendirmek için her şey yapılıyor. Dışta bu var, içte de o karşı tepki var. Bir de Almanya içinde Alman olmakla birlikte dışlanmışlık var. Bunlar gelince Dresden ve çevresi bu karşı İslam karşıtlığı ve giderek de yabancı düşmanlığının doğduğu bir uygun zemine dönüşüyor. Hı hı. Fakat şunu da söyleyelim ki aynı kentte tepki hareketleri de doğdu. Onlara karşı gösteri yapan insanlar da Dresden çok renkli kalacaktır sloganıyla ortaya çıktılar. Hı hı. Bununla birlikte şu da var, siyaset kurumu da iyi sınav verdi. Başbakan Angela Merkel daha baştan itibaren bu harekete karşı ve bu hareketin İslam karşıtı ve yabancı düşmanı tavrının asla kabul edilemeyeceğini çok açık şekilde dile getirdi. Diğer partiler de öyle. Sadece Almanya için alternatif veya Almanya için seçenek diyelim. AfD diye bir parti, yeni kurulan bir parti var. Onlar onu araçsallaştırmak istediler. Fakat siyaset kurumunda pek etkili olamadı. Şimdilerde ise o Pegida'yı kuran kadro büyük ölçüde ayrıldı, istifa ettiler. Evet, basında öne çıkan insanlardı bunlar. Fakat şunu söylemek lazım, bu Pegida'nın ideologları öyle rastgele insanlar değil. O istifa edenler öne çıkan bir takım figürlerdir ama Pegida düşüncesini yaşatan örneğin Almanya'nın en büyük gazetelerinden birisidir Frankfurter Allgemeine Zeitung. O gazetenin daha önceki köşe yazarlarından Konrad Adam diye birisi vardır. Düşünsel olarak en fazla şey yapanlardan birisi odur. İşi tam bir İslam karşıtlığına ve Batı Hristiyan Birliği çerçevesine oturtmaya çalışan bir insandır. Örneğin geçenlerde o sözünü ettiğim insanın bir gazetede şöyle bir yazısı vardı. Biz Türkleri daha önce de yenmiştik. Bu Türkleri daha önce de yenmiştik dediği İnebahtı Savaşı'dır. 1571 bakınız. 1571'de İspanya'nın önderliğinde Hristiyan Birlik var. Hristiyan dünyasının birliği var. Osmanlı ordusu var karşılarında. Ta 1571'e gönderme yapmaya gereksinme duymak çok ilginç değil mi?
Evet.
Hareketin Avrupa düzeyine yayılmasını sağlamak, Hristiyanlık ve İslamlık karşıtlığına oturtmak amacını güden çok tehlikeli bir eğilim. Fakat dediğim gibi Almanya'daki siyasi partilerin ve siyaset kurumunun bunun ayrımına varmış olması çok iyidir. Şimdi akademik çevrelerde, bilim çevrelerinde de karşı tavır yaygınlaşmaya başladı. Bu durum Almanya'da Almanya'nın konuşmak zorunda olduğu çoğulculuk karşıtı, çokluk karşıtı bir birikimin olduğunu ortaya koydu. Bir. İki, ama olumlu taraftan işte olumlu şey ise Almanya bu çoğulculuk karşıtı birikimine karşı seçenek üretme isteğinde ve istencinde, iradesinde olduğunu da ortaya koydu.
Şimdi aslında çok da başarılı olabileceklerini tahmin etmiyorum. Yani böyle çok tutmayacak gibi geliyor. O kadar çağ dışı bir şey ki yani 1571'e gönderme yaparak bugün bir siyasi hareketi şey yapamazsınız yani. Gerekçelendiremezsiniz. Avrupa değil yani bu da bir kez
tabii.
Bir şey. Şimdi geçen pazar günü Avusturya'da Pegida bir gösteri yapmak istemiş. Sadece 250 kişi toplayabilmiş.
Tabii.
Dolayısıyla pek herhalde gidecek gibi değil, görünmüyor. Ben başka bir konuya değinmek istiyorum hocam, ne dersiniz? Şimdi aslında biz tabii bizim tarafı da biraz konuşmak durumundayız. Yani vaktiyle bir çalışma yapmıştım. Almanya'da Türk kültürünü tanımak ve tanıtmak diye. Şimdi bizim vatandaşlarımız da hani bir takım kültür bir bütün. Davranış biçimleri de buna dahil, işte yemeklerden halı motiflerine, neyse akla gelebilecek her şekilde.
Dinlediğiniz her müziğe şey. Kadar.
Müziğe kadar. Şimdi aslında biz vatandaşlarımızın da hem gerek Türk kültürü konusunda gerekse işte yaşadıkları ülkeye daha uyumlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak bir kültürel altyapı sağlama konusunda biz de pek vazifemizi yapmış görünmüyoruz Türkiye olarak. Yani.
Türkiye olarak yani. Tabii.
Şimdi tabii. Aslında doğru. Şu var, algıları yönetmek, bu güzel bir tabir değil belki, iyi hoşuma gitmiyor algı yön. Birisine sanki kandırma gibi.
Olmayan geliyor. Bir şeyi kabul ettirmek
evet, halbuki,
gibi.
Halbuki anlatabilmek de lazım bazı şeyleri. Yani karşı tarafın çok iyi bilmemesinden de kaynaklanan veyahut da bizim anlatamamamızdan kaynaklanan sıkıntılar var. Bir diyalog ortamının oluşmamasından doğan sıkıntılar var. Dolayısıyla burada da Türk toplumunun, Almanya'daki Türk toplumunun, Türk azınlığın aslında belli konularda biraz daha desteğe ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani Türkiye bu konuda tam vazifesini yapmış değildir. Hatırlar mısınız bilmiyorum, 1960'larda ilk gittikleri vakit işçilerimiz, onların eline bir kağıt veriliyor. İş ve işçi bulma kurumundan. İşte şöyle yapın, böyle yapın, temiz giyinin, gürültü etmeyin, insanları rahatsız etmeyin falan şeklinde bir takım davranış biçimlerini böyle hatta biraz da hamaset katarak işin içine, işte Türk böyle yapar zaten falan filan şeklinde. Ondan sonra şimdi bir tek onu biliyorum ben. Başka bir yönlendirmesi yoktur Türkiye'nin. Yani kurumları da müsait değil bunu yapmaya. Yeni yeni işte belki evet. Başladı bir şeyler ama yani.
Valla şimdi tabii Türkiye'nin yapacağı işler var, yok değil. Ben 1978-79 yılları arasında şöyle bir 6-7 ay Berlin Eğitim Müşavirliği'nde uzman olarak çalışmıştım. Siz de o deneyime sahipsiniz. Bakanlık yetkilileri geliyorlar. Eğitim konusunda bir takım isteklerde bulunacaklar. Ben şöyle bir bakıyordum ellerindeki konu başlıklarına. Onlar istedikleri şey çoktan yapılmıştı Almanya'da. Yani Almanya'daki durumun gerisinde kalıyordu Türkiye kurumları.
Doğrudur.
Şimdi bakınız, bir Almanya'da bir Yunus Emre Enstitüsü Berlin'de. Buraya çok nitelikli insanlar göndermek lazım. Şu aşamada...
Faaliyete geçti mi acaba?
Geçti, Berlin'deki geçti, öyle sanıyorum. Bir kez çok geç kalındı.
Tabii.
Yunus Emre Enstitüsü'nün Almanya'da açılması çok geç kalındı. İki, Almanya'yı çok iyi tanıyan, Almancayı çok iyi konuşan, Alman kültürünü, felsefesini, tarihini çok iyi bilen, aynı şekilde Türkiye'yi çok iyi evet. bilen bir ekibin kurulması gerekir. Tabii, tabii. Oraya üç, bir göçü, Türkiye'yi, Almanya'yı kapsayan çok iyi bir kütüphane kurmak gerekir. Hı-hı. Araştırmacılar gelsin, çalışsın, evet. o mekana girsin, çıksın. Dolayısıyla da örneğin Pegida gibi bir olay çıktığı zaman sizin bağlantı kurabileceğiniz entelektüel, evet, evet. orada akademisyen insanlar hazır olur.
Sizin
onlar
olacak,
yazar, çizer, yani. Konuşur, tartışır.
Tabii.
Şimdi bunlar örneğin TİKA'nın çalışmaları. Ya, birazcık artık oradaki duruma göre, yani Türkiye'deki siyasal iktidarın yandaşlığından çok oradaki insanların geleceğini sağlamlaştırıcı önlemleri almak
evet,
lazım.
Evet.
Bu doğrultuda bir takım işler yapmak lazım. Türkiye burada çok geri kalıyor.
Evet, yani. Bir dinleyicimizin sorusu var size hocam ama daha önce başka dinleyicilerimiz tarafından da dile getirilmiş bir soru. Açıklık getirelim istiyoruz. Şu anda büyük bir huzursuzluk yaşadığını dinleyicimiz Almanya'da yaşıyormuş. Huzursuzluk duymak için de haklı gerekçeleri olduğunu öne sürmüş dinleyicimiz. Sizin bu konuda söyleyeceklerinizi merak ediyor. Sizin bu görüşe katılıp katılmadığınızı soruyor.
Şimdi huzursuzluk çok insani bir şeydir. Ben çok anlayışla karşılıyorum. Bu Pegida türü İslam ve yabancı karşıtı devinimler ister istemez insanlarda endişe uyandırıyor. Alman yetkililerin bu endişeleri çok önemsemesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki huzursuzluğu veya endişeyi önemsemedikleri zaman sokaklarda hiç istenmeyecek olaylar olabilir. Bunu çok önemsemeleri gerekir. Bu konudan dolayı yabancı ve Müslüman olduğu için bir insana bile ciddi bir rahatsızlık verilmesi son derece Almanya'nın itibarını, saygınlığını azaltan bir olay olur. O bakımdan bu değerli dinleyicimizin kişisel algısını çok anlayışla karşıladığımı söylemekle birlikte Alman hükümetinin çok ciddi adımlar atması gerektiği kanısındayım. Burada en ufak bir aldırmazlık son derece vahim sonuçlara yol açabilir. Fakat diğer taraftan da şunu da söyleyeyim. İşte Alman göç ve uyumdan sorumlu devlet bakanı Türkiye kökenlidir. İzliyorum ben o bakanlığın etkinliklerini. Çok insani önlemler, önerilerde bulunuyorlar. Duyarlılıklarını sürekli dile getiriyorlar. Geliştiriyorlar ayrıca. Sadece dile getirmekte de kalmıyorlar. Ya o bakımdan ben bu huzursuzluğu, endişeyi çok yerinde görmekle birlikte
evet.
Karşılığında da bunu anlayan bir yönetimin olduğunu da düşünüyorum.
Evet. Hocam hep Almanya üzerinden konuştuk. Can Hocam size de
buyurun.
Yöneltmiş olayım bu soruyu. Türkiye'den başka birçok ülkeye de Almanya gibi işte Belçika olsun, Hollanda olsun diğer ülkelere de göç eden vatandaşlarımız oldu. Yani bu ülkeler arasında Türkler şu ülkede daha iyi uyum göstermiştir ya da bu ülkelerden herhangi birisi Türklere karşı daha güzel uygulama içerisindedir diyebileceğimiz bir
var.
Yaklaşım var mı? Bir karşılaştırma yapacak olursak yani.
Yani şimdi bunların arasında bu özellikle işçi kabul eden ülkenin işte 50 yılı geçen sene doldurduk. Belçika enteresandır. Belçika kendi iç sorunları da olan bir ülke. Fakat mesela Avrupa'da işte Avrupa Birliği vatandaşı olmadığı halde ve o ülke vatandaşı da olmadığı halde yerel seçimlerde oy kullanma, aktif pasif oy kullanma hakkı veren tek ülkedir. Yani gerçi o hakkı da çok kullanmadı bizim vatandaşlarımız ama netice itibariyle bu bir tutumdur, bir davranıştır. İlk bakan mesela yine Emir Kır hocam hatırlarsınız. Evet. Şeyden çıktı yani. Şimdi belediye reisi yani. San Jose belediye reisi falan.
Evet.
Yani dolayısıyla orada bir daha işte belki kendi bünyesindeki farklılıklardan ötürü farklılıklara ya da ötekilere karşı daha yaklaşımı liberal gibi gözüken bir ülke Belçika. Ha orada yok mu yabancı düşmanlığı? Var tabii onun kuzeyinde. Fakat çok enteresan. Geçen sene işte seçimler oldu. Yerel seçimler. Oradaki aşırı sağcı, ırkçı Flaman Partisi'nde Türk milletvekili var falan. Yani o da enteresan bir şey. Bir garip sentez falan. Hollanda aslında biraz daha yine liberal gözüken bir toplumdu. Fakat işte birkaç cinayet oldu orada biliyorsunuz. Bir Van Gogh diye bir şey işte Van Gogh'un torununu öldürdüler. Bunların Türklerle ilgisi yok yani. Ama işte göçmen kökenli birisi yaptı diye. Tabii herkese mal edildi. İşte orada bir de tabii çok aşırı sağcı ve dili keskin bir parti lideri var. Geert Wilders diye. Buralarda biraz havayı bulandıran bunlar. Ama genel olarak Hollanda hükümetinin de son yıllarda işte bir takım austerity programları, bu şey kemer sıkma programları neticesinde ekonomik krizden de ötürü biraz Türklere de göçmen kökenleri de yüklendiğini biliyoruz. Mesela ek ödenekleri ödemiyorlar falan Türkiye'ye falan. Yani bu tür şeyler var. Avusturya sıkıntılı bir parti. Orada Haider'in partisi, Haider öldü de işte FPÖ var. Freiheitliche Partei Österreichs mi öyle?
Evet. Ya da Avusturya Özgürlük Partisi.
Özgürlük Partisi. Onlar aslında liberal bir parti iken aşırı sağa kaydılar ve dolayısıyla özellikle Kärnten eyaletinde falan sıkıntılar var. Vorarlberg'de sıkıntılar var. Yani federal sistem içerisinde bazı sıkıntılar yaşanıyor. Ya fakat şunu tabii şimdi en son Fransa yani. Fransa'yı da düşünecek olursak halbuki bir cumhuriyetçi geleneği olan bir ülke. Fakat o cumhuriyetçilik bizim dışarıdan gördüğümüz gibi de bir cumhuriyetçilik değil esas itibariyle. Orada da sıkıntılar olduğu ortada. Bereket orada bizim insanlarımızın sayısı fazla değil. Orada ilk sırada Cezayirliler, Faslılar, Tunuslular var. Göze batan onlar yani göz dikeni haline gelenler onlar. Dolayısıyla Türklerin orada çok rahatsız oldukları kanaatinde değilim ama ben şunu biliyorum hocam, belki duymuşsunuzdur. Fransa'da mesela Fransız vatandaşı olan Türklerin büyük bir çoğunluğu Fransız isimleri de alıyorlar. Yani almak ihtiyacını duyuyorlar en azından. Zorlandıklarını sanmıyorum. Böyle bir şeye mecbur tutulduklarını sanmıyorum ama.
Ama toplumsal atmosfer.
Evet. Yani, evet. Yani bütünden farklı olmadıklarını sergilemek için falan. Yani tabii bu Avrupa bu işle yaşayacak. Bundan vazgeçmesi mümkün değil. Kesinlikle. Bu göçmenlerden kurtulması yani kurtulması tırnak içinde söz konusu değil. Zaten batar öyle bir şey olursa yani ekonomisi batar falan. Kesinlikle. Dolayısıyla işte biz de bunu iyi menaje etmek, iyi yönetmek lazım. Yani bizim açımızdan da göçmenler açısından da bir de tabii o ülkeler açısından da bunun iyi yönetilmesi lazım.
Evet. Yani çok kültürlülüğüyle övünen bir medeniyet var karşımızda ama ülkeden ülkeye onların davranışları ve zihniyetleri bir de farklılık gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız. Çok akıcı ve çok derin bilginizle gerçekten hiç sıkmadan anlatıyorsunuz. Dinleyicilerimiz göremiyor ama beden dilinizle ben çok zevk aldım gerçekten. Öğrencilerinizin çok şanslı olduğunu düşünüyorum hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza teşekkür katıldığınız için. Profesör Doktor Onur Bilge Kula bu hafta stüdyo konuğumuzdu. Doktor Can Ünver hocamız da yine bizlerle birlikteydi. Programı sizler için Nurettin Turan hazırladı değerli dinleyenler. Haftaya yine salı günü aynı saatte 14 haberlerinin hemen ardından görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.